Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun değerli gönüldaşları, değerli dinleyenlerimiz, hepinizi Erkam Radyo Çamlıca Külliyesi'nden sevgiyle, selamla, muhabbetle, duayla selamlıyorum efendim. Hepinize hayırlı Ramazanlar, hayırlı Cumalar diliyorum. Erkam Radyo'da Münir Arıkanlı Ailede Huzur Arayışlarında huzuru aramaya devam ediyoruz efendim. 2019'un 19. programında geçen haftadan yarım kalan konuyu bu hafta tamamlayarak bitirmiş olacağız. İyi bir damat olmayı anlatıyordum. Tabii şu ana kadar anlattığım hususlarda iyi bir anne olmak kısmında işte anne değilim, rahat konuşabilirim. İyi bir dede olma konusunda dede değilim, rahat konuşabilirim. İyi bir gelin olma konusunda gelin değilim, rahat konuşabilirim. Ama iş böyle iyi bir evlat olmaya gelince bir evlatım ama iyi evlat değilim. Bir baba olmaya gelince bir babayım ama iyi baba değilim. İşte bir damat olmaya gelince iyi bir damatım ama iyi bir damat değilim gibi hep kendimdeki eksiklikleri görerek sizlerin de affını istirham ediyorum. Her zaman söylediğim bir şeyi bu Ramazan hürmetine yeniden tekrarlamak istiyorum aziz dostlarım. Gerçekten bu programı yapacak, bu stüdyo kendisine teslim edilecek, bu mikrofon kendisine uzatılacak kişi ben değilim. Ama hüsnü zanda bulundu dostlar, rica ettiler. Ben de onları kırmadım. Emaneti bu şekliyle tevdi ettiler, ben de aldım, kabul ettim. Bir yürek ferahlatan bir şeydi ama şu oluyor, her ne kadar layık olmasam da sizlerin hüsnü zanlı o kadar güzel ki arada Murat abiyle konuştuğumda diyorum abi hani Erkam Radyo'da dinleyenlerimizin geri dönüşleri yazılı olarak çok fazla değil. Yani mektup çok fazla yollamıyorlar, SMS çok fazla atmıyorlar, telefon çok fazla açmıyorlar, e-maili çok fazla kullanmıyorlar, sosyal medyayı çok fazla kullanmıyorlar. Ama diyorum hani bu eldeki bu yerlere bakarak sanki program dinlenilmiyor gibi bir şeye kapılabilirim. Ama gittiğim her yerde muhakkak surette bir kişi çıkıp karşıma hocam ilgiyle, sevgiyle, muhabbetle dinliyoruz, çok istifade ediyoruz diye. Bu tür insanlar Türkiye'nin her bölgesinde ama istisnasız yurt içi yurt dışı bu insanların hürmetine devam etmek lazım diyorum. Onların duası program üzerinde, bizim üzerimizde. Onların en azından bu beklentisini boş çıkartmamak lazım. Biz de bu açıdan programa devam edelim diyorum. Cuma günü, cumartesi günü kendisiyle beraber bir Konya gezimiz oldu. Mevlana Hazretleri'nin, Mevlana Celaleddin Rumi'nin Konya teşriflerinin 791. yılı kutlamaları vesilesiyle Konya'daydık. Orada da yani bir konuşma esnasında hemen o konuşmanın bitiminde daha doğrusu kendilerini bize tanıtan orada bir televizyonda programcı iki dostumuz bir tane bir vakıfta bir yönetici bir arkadaşımız hemen Murat abiyle benim yanıma gelip ya çok severek dinliyoruz o heyecanlı sesin sahibi siz misiniz ilk defa gördük hocam falan gibi bir teveccühte bulundu. İşte bizi de bir anlamda bu yaşatıyor, layık olmasak da teveccühünüz dolayısıyla bu programın devamıyla alakalı isteğiniz dolayısıyla biz de ömür el yettiği, el verdiği ölçüde devam ediyoruz. Dualarınızı istirham ediyorum. Can dostlarım, iyi bir damat olmakla alakalı, bir anne babanın kızıyla alakalı, canıyla, can yavrusuyla, can kuzusuyla alakalı en önemli kararıdır demiştik. Yani kızlarının kimle evleneceğiyle alakalı bir karar verme merciği ise, bir dua etme merciği ise anne babalar, hayatlarında verdikleri en zor kararlardan bir tanesi bu demiştim. İşte bu kararın zorluğu ve kolaylığıyla alakalı bizim çocukluğumuzda, babamların gençliğinde, dedelerimizin çocukluğunda bu karar çok da öyle zor değilmiş. Çok kolay bir şekilde verilirmiş. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını okuduğumuzda, incelediğimizde, sahabe-i kiramın hayatını incelediğimizde evliliğin böyle çok abartılan bir şey olmadığını görüyoruz. Hemen kolaylıkla karar verilen, kolaylıkla talip olunan ve kolaylıkla damada da izin verilen, hemen yuvanın kurulduğu, hiç de öyle şatafatlı, tantanalı, böyle büyük prosesler, işlemler, şunlar bunlar hazırlıklara da gerek kalmadan hakikaten kendi örfümüzdeki o özdeyişte olduğu gibi iki gönül bir olunca samanlığın seyran olduğu, hiç öyle yazdıkları, kışlıkları, evleri, arabaları, maaşları, işleri, güçleri falan bunların sorgulanmadığı, ahlaka bakıldığı bir dönem herhalde evliliğin en ideal olduğu dönemmiş. Ama günümüz şartlarında özellikle bu sanayi devriminden bu yana hızla endüstrileşen dünyada bu endüstri devriminin getirdiği bir ikincil etki olarak köylerin şehirlere doğru kayması, şehirlerde öbeklenmesi, apartman dediğimiz o küçük kulübelerde, kulübe dediğim apartman devasa gelir ama onun içerisinde küçücük bir birim bizlere tahsis ediliyor. O kendimize tahsis edilen küçük kutucuklarda diyeyim, birbirinden habersiz, umarsız, duyarsız, tanışmadan, sosyal hayata girmeden, insanlarla gönlüne giremediğimiz için o tanınmamışlığımız, talip olduğumuz aile tarafından da tanınmamışlığımızı getirdiği için tanımadıkları bir insana kızlarını teslim etmeleri öyle kolay bir iş olmadığını düşünüyorum. Bu anlamda bu zor kararın, hani açıklamış oldum bunu, kadim geleneğimizde zor bir karar değil, evlilik elhamdülillah kolaylıkla verilebilecek ve alınabilecek bir karar. Ama günümüz şartları itibarıyla sosyal baskıdan dolayı işte şuyu var mı, buyu var mı, şuyu hazır mı, buyu hazır mı gibi bunu biz biraz zor hale getirmişiz. Tıpkı hayatı kendimizde zorlaştırdığımız gibi. Bu anlamda bütün bu zorlukların içerisinde acaba bir hanımefendiye talip olan bu delikanlının o hanımefendinin anne babası nezdinde, yani kaimu validesi ve kaimu pederi nezdindeki iyiliğini açıklamış oluyorum bu programda. İyi bir damat nasıl olur? Tabii ki buradaki düsturumuz Hazreti Ayşe radıyallahu anh, hanım sultanımızdan, annemizden, validemizden rivayet olunan bir hadis-i şerifte evlenecek olduğunuz kızlar için araştırma yapınız. Çünkü kadınlar erkek kardeşlerine, kız kardeşlerine benzeyen çocuklar doğururlar diyor Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle olunca da bir araştırma, bir soruşturma, burada aldanmama, burada uygun bir şekilde küfüvveti, denkliği ortaya koyma esas oluyor. Ahlak tabii ki ilk başta önerilen ve ana şart olarak ortaya koyulan İslam, itikat, inanç, bunların hepsini geçen programda zaten izlemiştik, incelemiştik. Şimdi iyi bir damat nasıl olur kısmında biraz daha böyle sizi bir empatiye davet ederek, birazcık daha böyle o gönlünüzden, gönül tellerini birazcık titreterek, bağım teline dokunmadan, gönül telini titreterek ama, bu iyi damatlığın farklı veçileriyle, farklı yönleriyle nasıl olacağıyla alakalı bilgileri sizlerle paylaşmış olacağım. Buna bakarken de tabii kayınvalide, kayınpeder açısından konuyu ele almış olacağım aziz dostlarım. Onların gözünden şu ana kadar hiç tanımadıkları, hiç bilmedikleri, bazen tanıdıkları, bildikleri bir erkek de seçilebilir kızlarıyla evlendirmek adına. Bazen bunu kayınvalide, kayınpeder de seçebilir. Yani kendi kızlarıyla alakalı damada böyle bir teklifte bulunabilir. Ama örfümüzde genel olarak erkek tarafının böyle bir kız tarafına teklifte bulunmasıyla alakalıdır. Dolayısıyla iki taraf hangisi önce olursa, hangisi davranırsa o çok önemli değil benim düşünce alemimde. Ama her şeyden evvel hocam önemsediğiniz en önemli unsur ne diye sorarsanız aziz dostlarım, değerli gönüldaşlarım, şahsiyetli bir insandır iyi damat. Şahsiyet sahibi bir insandır. İnsan şahsiyeti, kişiliği, kimliği, karakteri itibarıyla hani bu şahsiyeti destekleyen unsurlar nelerdir diye onlara da bakabiliriz. Verdiği kararlarda ilkeliyse, kendi prensipleri varsa, ayağı yere bakıyorsa, belli bir dünya ve ahiret görüşü varsa, kararlarında başkalarına bağlı değil, özgürse, bu karar yanlış da olabilir, doğru da karar olabilir. O önemli değil şu aşamada. Ama şahsiyeti oluşturan ana unsurların başında bunlar geliyor. Rabbimizin bizi yaratıp kendi ruhundan üfledikten sonra bizi özgür bırakması benim bu konudaki en büyük delilim. Bir çocuk yetiştirme kısmında da, bir öğrenci terbiye etme kısmında da bunu hep söylerim. Özgürlük ve özgünlük bu sürecin iki önemli anahtarı, iki önemli omurgası, kilidi. Dolayısıyla damadın da bu anlamda özgür olması, yani bir yere bağlı ve bağlantılı olmaması, eğer birilerinin emrinde, güdümünde yarı köle hayatı yaşıyorsa, bu çok özür diliyorum aziz dostlarım. Tabii ki babalarla alakalı böyle cüretli bir laf edemem ama bazen babalar bunu öyle bir hale getiriyorlar ki çocukları böyle tasallutları altına almışlar, şahsiyetlerini yok etmişler, kişiliklerini, kimliklerini yok etmişler. Bir de hele hele bu baba biraz da mal mülk sahibi bir babaysa ve çocuklar da babalarının yanında çalışmak zorundalarsa, inanın daha evvel bir programda anlatmıştım size, çok böyle toplumsal statü itibariyle üst düzey olan bir ailenin evladı, yakinen de tanıyorum kendisini, birkaç yıldan beri İstanbul Hukuk Fakültesi mezunu kendisi. Birkaç yıldan beri Amerika'da, babası çok ünlü bir iş adamı, hiç önemli değil, yüzüne bile bakmıyor. Konuşuyorlar, küs değiller. Çünkü birkaç defa küçük kardeşinin ve büyük abisinin düğününde geldi Türkiye'ye. O düğünlere ben de katılmıştım. Ne yapıyorsun dedim kardeşim. Bir şeyde benzin istasyonunda pompa görevlisi olarak çalışıyor. Hukuk fakültesi mezunu, elinden her iş gelebilecek, civan mert, delikanlı bir insan. Ama babaya öyle hıncıkmış ki babanın o şahsiyetini, babanın çocuklarının şahsiyetini rencide etmesi karşısında o kadar şahsiyetsiz, kimliksiz, kişiliksiz bir hale gelmiş ki artık kendinden bir halt olmaz, kendinden bir iş olmaz, hiçbir işe yaramaz bir vaziyette böyle düşündüğü için. Dolayısıyla buradan anne babalara, yani erkek anne babalarına seslenmiş olalım. Yeni bir yuva kurulduğunda hem o yeni yuva kurulması aşamasında kızlarını o yeni yuvaya yollayan, o yeni yuvanın bir parçası yapan kızlarını anne baba, yani kayınvalide, kayınpeder, damat da bu şahsiyeti bekler. Hem de evin hanım kızı, gelin hanım efendi böyle şahsiyetli bir, kişilikli bir yapı bekler. Diyelim akşam yemeğe çıkılacak, yemek yenecek bir yerde. Düşünün, bunu kafanızdan bir canlandırın. Bir tanem bir dakika dur, bir babama arayayım acaba, dışarıda yesek uygun olur mu? Ya da nerede yiyelim uygun olur mu? Edep içerisinde lisan-ı münasiple neresi uygun diye bilgi sahibi olan, tecrübe sahibi olan insanlara sorabilirsiniz. Ama bu bir navigasyon tracking sistemi gibi, araç takip sistemi gibi, evlatlarının nerede olduğunu takip eden, nerede ne zaman ne yaptıklarını takip eden ve buna sürekli burunlarını sokan, müdahale eden bir tarzda olduğunda şahsiyet rencide oluyor. Şahsiyetsizleşiyor, kimliksizleşiyor, kişiliksizleşiyor kişiler. Rabbimiz halife ilan ettiği, halife olarak yarattığı insanı işte bu şahsiyet verme vasfı dolayısıyla özgür kılmıştır. Kendi özgünlüğü içerisinde 7 milyar insanı kendi nevi şahsına münhasır olarak yaratmıştır. Burada iradeyi kendi kadim değerlerimiz, aile değerlerimiz, geleneğimiz doğrultusunda uygun yerde kullanıp kullanmamak kişinin kendi günahıdır. Ama illa kullandıracağım diye böyle yeni kurulan ailenin tepesinde de umacı kuşu gibi, demokrasinin kılıcı gibi sallanmanın bir alemi yok diye düşünüyorum. Burada bu konuyu çok çok önemsiyorum aziz dostlarım. Yeniden tekrarlamış olayım. Şahsiyetli bir damat hem o evde yuva kurduğu eş tarafından beklenen, eş olarak beklenen bir erkektir. Hem de o yuvanın kurulduğu kız hanımefendi, gelin hanımefendinin anne babası olan kayınvalide, kayınpeder tarafından beklenilen, ümit edilen, istenilen, tercih edilen bir erkektir. Şahsiyet bu damatlığın ilk unsurlarından bir tanesidir. Önemli unsurlarından bir tanesidir. Ahlak tabii ki çok önemli. Bunu arada aile programlarında söylediğim şekliyle Rabbimiz, bu benim inancım ve itikadım. Bizi izleyen üstadlarım, hocalarım arada yaptığım yanlışlarla ilgili beni düzeltiyorlar. Allah razı olsun ebeden hepsinden. Yine böyle rastlarsa, radara yakalanırsak, yok Münir'cim bu böyle değil derlerse ben bir program sonu özür dilerim. Ama benim itikadım, benim inancım Rabbimizin bizi çok böyle özgür yarattığı, özgür bıraktığı ama doğru yola gelmemizle alakalı da bize sürekli sinyallerle yardımcı olduğu, sinyaller gönderdiği, bizi doğru yolda tutmakla alakalı çabaladığı yönündedir. Bu anlamda Rabbimiz sinyalsiz bir iş yapmıyor. Sinyalsiz evrende bir iş olmuyor. Deprem olacaksa önceden sinyalleri var. Bir ülke yıkılacaksa önceden sinyalleri var. Bir siyasi bir hareket, oluşum zarar görecekse önceden sinyalleri var. Bir belediye çökecekse önceden sinyalleri var. Bir kamu kuruluşu, bir özel şirket, bir ürün yok olacaksa önceden sinyalleri var. Dolayısıyla sağlığımızla alakalı da sinyal var. Sinyal üzerine kurulmuş evren, öyle söyleyeyim. Dolayısıyla burada ahlakla alakalı da damatla ilk görüşme yaptığımızda bir kayınpeder olarak, bir kayınvalide olarak onun konuşmalarından ahlaklı olup olmadığıyla alakalı sinyalleri almamız lazım. Daha doğrusu bilmiyorum hani böyle bir kitap var mı? İyi bir damat adayı neler beklenir diye sanki böyle bir kontrol listesi, checklist gibi yanlarına işaretleri attığımız, evet bu da var, bu da var, bu da var, bu da var gibi böyle bir kılavuz çok hoş olurdu. Henüz yapılmamışsa yapacak arkadaşlarımıza da bunu duyurmuş olalım. Belki biz de böyle bir çalışma yaparız Allah lütfederse. Ama hani ahlaklı mı değil mi o ilk konuşma esnasında anlaşılır. Eskiler özellikle bu ahlakı anlamak konusunda, ahlaklı olup olmadığına karar vermek konusunda kişinin diline çok dikkat etmişler. Ben de acizane biliyorsunuz can dostlarım, sürekli söylerim, tekrarlarım. Ve kelimelerin bozulduğu bir dünyada da, bir ailede de her şey bozulmuş olur. Bu anlamda onların kelimelerine bakmanız lazım. Eskilerin böyle bununla ilgili ölçümlerinde eğer çok özür diliyorum, ağzı küfürbazsa, çok sık sık küfür ediyorsa, galiz, çirkin kelimeler söylüyorsa oradan ahlakıyla alakalı. Velev ki ahlaklı gibi dursun ama o kelimeleri seçerek herkesin yanında kullanılmaması gereken kelimeler vardır. O kelimeleri tartarak, biçerek onun ahlakına bir puan verirlerdi. Bu anlamda iyi bir damat, ahlaklı olan bir damattır diye bu kısmı söylemiş olalım. İyi bir damat, terbiyeli olan bir damat aynı zamanda. Ah ah dostlar, eskiler böyle buna ilmi terbiye derlerdi. İlmin bir edep yolu olduğunu, ilim bilmektir, hani ilim kendini bilmektir. Kendini bilme yolu olduğunu, illa edep diye o yolculukta da ilmi talibin aynı zamanda talibu terbiye, terbiyeyi de talep eden bir kişi olduğu ortaya konurdu. Şimdi ben damatlarla alakalı aile koçluğu yaptığım süreçte ilk dönemde, evliliğin ilk dönemlerinde, evlilik törenlerinin, seremonilerinin ilk erken döneminde, evlilik öncesindeki o işte söz isteme, işte nişan, nikah falan o aşamalarında gerçekten terbiyenin yüksek düzeyde olduğunu ama nikahtan sonra bir şekliyle imtihan başlıyor mudur, bunun yorumunu ben de acizane çok bilemiyorum. Hiç ummadığınız ve ummadığımız ailelerde umulmadık problemlerin ya kafa yardığını ya baş yardığını görüyoruz. Bu anlamda terbiyeyle alakalı nasıl hissedebiliriz bunu? Terbiyeli olup olmadığına nasıl bakabiliriz? Şimdi yeni aile olduğunuz için kayınvalide, kayınpeder açısından size illaki terbiyeli davranacaktır. Ama damadı kendi doğal ortamında anne babasıyla olan muamelesine bakarak, kendi kardeşlerine olan muamelesine, kendi akrabalarına olan muamelesine, mümkünse kendi iş yerinde çalışma arkadaşlarına olan muamelerine baktığımızda terbiyeli olup olmadığı ortaya çıkar. Bununla alakalı bir kısa bir görüşmede de bazı sırlar, hani dedim ya sinyal, insan bir sinyal yayıcı, yeter ki bizim alıcımız olsun, verici olarak o inanılmaz sırlı sinyalleri yaymaya devam ediyor. O sinyalleri doğru bir şekilde okuduğumuz zaman hayatımızın daha az yanılgılarla sevgili kızlarımızın, gelin hanımların daha fazla böyle uhuletle suhuletle evliliklerinde onların da yardımına koşacak şekilde doğru düzgün, iyi, güzel, hoş olduğunu görebiliriz. İyi bir damat nezaketli ve nazik olan bir damattır. Nezaketi çok önemsiyorum. Terbiyeli olmak her zaman nezaketli olmayı gerektirmez. Yani kendi sandalyesinde, kendi işte oturduğu neredeyse çek yatında, koltuğunda sessiz, sakin oturan bir insan, sıfır eylemle başından sonuna kadar terbiyeli bir ziyaret yapmış olabilir. Talip olduğu kızcağızın evinde, kayınvalide ve kayınpeder adaylarının yanında. Ama nezaket başka bir şey. Terbiye biraz daha uslu, akıllı falan terbiyeli deriz ya biz, biraz daha pasif. Ama nezaket ve nazik olma bir aktif bir eylem gerektiriyor. Dolayısıyla burada çay içilirken bardağı şangır şangır böyle şangırdatmamasından başlayın. Şapurdatmadan içmesinden başlayın. Ya da büyükler içmeden kendi içmemesinden başlayın. Ya da böyle bir büyük odaya girdiğinde ayağa kalkmasından başlayın. Daha uğurlanırken ayakkabısını giydiği dönemde size sırtını dönüp dönmemesiyle alakalı. Ya da yüzünü dönüp böyle çok nezaketli bir şekilde, saygılı bir şekilde alasımalık deyip elinizi öpmesinden sonuçlarına kadar bütün bu aşamalarda nezaketi ölçeceğiniz, tartacağınız gönül teraziniz vardır. Şöyle bir şey yok insan karakterinde aziz dostlarım. Ya her ne kadar şu anda nezaketli değilse de biz onu terbiye ederiz. Yanımızda pişer, terbiyeli ve nazik bir hale gelir. Böyle bir dünya yok. 40'ında neysen 80'inde de oluyorsun. 20'sinde neysen 60'ında da oluyorsun. İnsan karakteri çok zor şekillenen, bir kez şekillendiğinde de o kalıba bir kez girdiğinde de tekrardan çok zor bozulan bir yapıda. Bunu yakın çevrenize baktığınız zaman görürsünüz aziz dostlarım. Hani çok nadirattan böyle oruç tutanların sayısında bir artış çok sıklıkla olan bir şey olmuyor. Namaz kılanların sayısında bir artış çok sıklıkla olan bir şey olmuyor. Kılmayanlar kılmamaya, kılanlar da kılmaya devam ediyorlar. Tutanlar tutmaya, tutmayanlar tutmamaya devam ediyorlar. Sadece son zamanlarda Ramazan hürmetine biraz daha riayetsizliklerin arttığını görüyorum ben. Biraz daha fütursuzca, umursuzca, biraz daha saygısızca hareketlerin yapıldığını, yani benim oruç tutma hakkım kadar ya da şöyle söyleyeyim, senin oruç tutma hakkın kadar benim de oruç tutmama hakkım var. İkisi de eşit. Dolayısıyla sen de bana saygılı ol. İş buraya doğru geliyor. Buradaki saygıdan kastım tabii bir oruçlu gördüğümüzde hürmetle elini öpmek değil. Onun böyle canının çektirmeyeceği şekilde, ona böyle onu hissettirmeyecek şekilde bir şey yapıyorsak bile, eskiden Anadolu'da olurdu böyle. Lokantaların kapılarında, pencerelerinde gazetelerle kaplanır ve kapatılırdı. İçeride yense bile yolcular vardır, hastalar vardır, yaşlılar vardır, işte bazı özel durumlar vardır. Onlar yese bile dışarıya gösterilmezdi bu. Ama şu anda Türkiye'nin son 10-15 yılında oruçsuzluğun sanki reyting rekoru kırdığı bir dönem yaşıyoruz gibi geliyor bana. Sanki oruçlar azınlıkta, oruç tutmayanlar çoğunlukta, böyle bir hava estiriliyor. Çünkü tutanlar daha pasif oluyor. Bu anlamda hani orucun da kendi içinde bir nezaketi var. Şu Ramazan münasebetiyle ona değinmiş olalım. Ama damadın nezaketini o ilk ziyaretler esnasında iyi tartıp nezaketini daha sonra da çok fazla üstüne bir şey konmayacak bir karakter olarak görüp ona göre davranmanız lazım. İyi bir damat, güler yüzlü olan bir damat aziz dostlarım. Yüzü gülmeyen insanlara, yani ben kolay kolay evlilikle alakalı böyle büyük laflar etmeyen bir can kardeşinizim, can dostunuzum. Ama bu konuda söylemek zorundayım. Aile koçluğu yaptığım ailelerde, danışmanlık yaptığım ailelerde çok pişman insanlar gördüm. Hocam işte ibadetine kandık, nasıl olsa dürüst dedik, namuslu dedik, ibadeti tamam dedik, ahlaklı dedik. Yüzü de bir şekilde güler, bizim kızımız bunun yüzünü güldürür dedik ama işte kaç yıl geçti aradan, bir yüzü gülmedi, bir esprimize gülmedi, bir sevdiğimiz bir şeyde bize katılmadı gibi serzenişler duyuyorum. Bu anlamda hani bu bir tebessüm, bir sadaka olduğuna göre, Resulullah Efendimiz de mütebessim bir peygamber olduğuna göre güler yüzlü olmanın bir Müslüman özelliği olduğunu da düşünüyorum. Bu anlamda somurtkan insanların içlerinin de Mevlana Hazretleri'nin dediği gibi, yani denizde ne varsa kıyıya o vuruyorsa, bal küpü sirke sızdırmıyorsa, içte kötülük dışa da yansıdığına göre, içte ne kadar kötülük olmalı ki, içsel sesler ne kadar kabus ve karabasan gibi insanın gönlüne çökmeli ki o suratının da ifadesi olsun, surat assın, ondan sonra kaş çatsın, ondan sonra ne bileyim problem yaratsın. Bu anlamda asık suratlı bir insanla evli kalmak zorunda kalan bütün kardeşlerimize Allah yardım etsin. Evliliğin yakıtıdır güler yüz. Lokman Hekim'in de tavsiyesidir. Oğulcuğum tatlı dil güler yüz diye iki tavsiyesinden bir tanesidir. Dolayısıyla bunu damatlarınızda bir şart olarak arayın diye düşünüyorum. Canlar, bir başka unsur sempatik olması. Yani sempatik insanların güler yüzlü olan insanlardan farkı, sempatik bir insan aktif güler yüzlüdür. Güler yüzlü mütebessim kalır. Her olay karşısında uzaktan görürsünüz böyle. Suya sabuna dokunmaz. Pasif güler yüzlüden bahsediyorum. Suya sabuna dokunmaz, bir iş yapmaz. Ama mütebessim olarak da böyle kalır. Ama bir insan sempatikse bu bir eylem gerektirir. Kendini onlara sevdirmekle alakalı bazı eylemler yapmak zorundadır. Dolayısıyla biraz daha aktif bir güler yüzlülüktür sempatiklik. Ve bu tür insanlar size o yaptıkları o küçük küçük minik minik güzelliklerden dolayı sempatik gelir. Onların bir eylemleri, bir halleri, bir hareketleri, bir tavırları size çok sempatik gelir. İşte bu anlamda damadın da sempatik olmasıyla alakalı, daha böyle proaktif olmasıyla alakalı, edilgen değil etken olmasıyla alakalı bir kıstasımızın olması lazım. Tabii sempatik demişken empatiyi de söylemeden olmaz. En azından kafiyeleri de tutuyor. Yeri gelmişken de söyleyelim. Empatinin biliyorsunuz kadim geleneğimizde 3 sacayağı var. Bize yapılmasını istemediğimizi başkasına yapmamak, bizim için istediğimizi başkası için de istemek ve kendimizi öteleyip karşımızdakini öncelemek. Damadınızın damat aday adayının ya da karar aşamasındaysanız ya da adaylarının bu konuda empati geliştirip geliştirmeyeceği, kızınızla alakalı empati yapıp yapmayacağını da tartmanız lazım. Empati yoksunluğu bizi sosyal hayattan, aile hayatından kopartan çok önemli unsurlardan bir tanesi aziz dostlarım. Buna dikkat etmemiz lazım. Tam karşılığı bunun bencillik, egoistlik. Empatik olmayan bir insan kendini karşıdaki insan yerine koymadığı için hep bana, Rabbena hep bana böyle nalıncı keser gibi kendine yontan bir insan oluyor. Burada bu sadece erkeğin kendine yontması değil, bazen erkek tarafına, kendi tarafına yontması olarak da cereyan ediyor. Yani ziyaretler hep erkek tarafına yapılsın, hediyeler hep erkek tarafına alınsın, fedakarlıklar hep erkek tarafına yapılsın ama kadın tarafı zaten onun bir önemi yok. O da kendi yağıyla kavrulsun gibi bir yaklaşım sergileniyor. Bu da bizim için çok uygun bir şey değil. İyi damat, iyi iletişimli bir damattır. Şimdi burada iyi iletişim dediğim zaman kayınvalide, kayınpederiyle, eşiyle iyi iletişim kuran bir damat anlaşılıyor. Ama bu iletişimin kayınpeder, kayınvalide açısından damat olarak bir aşaması daha var. O da şu ki, eğer damat gerçekten iyi bir damatsa, olayların farkına varması dolayısıyla, olayların farkında olması dolayısıyla kendi anne babasını kendi kayınvalide ve kayınpederiyle de iletişime geçiren, onlarla iletişimini sağlayan, bu arada köprü olan, köprüleri yıkmayan, iki aileyi birbirine kaynaştıran iyi iletişimde bir damattır. Yani iyi iletişim dediğimde sadece kayınvalide, kayınpederin gönlünü hoş eden, eşinin gönlünü hoş eden, ondan sonra da kendi yağında bu şekliyle kavrulan kendi bölümünde hayatını devam ettiren bir damat, bunu kastetmiyorum. Mutlaka kendi anne babasının kayınvalide, kayınpederiyle iletişimiyle alakalı köprüleri kuran, altyapıyı hazırlayan, bununla alakalı güzel projeler geliştiren, etkinlikler geliştiren bir kişidir iyi damat. Burada ama erkek anne babalarına da çok büyük bir görev düşüyor aziz dostlarım. Bir şekilde bu bir imtihan. Kesinlikle nikahta keramet, en büyük kerametli imtihan olsa gerek. İmtihan dediğimiz şey puanlandığımız, ödüllendirildiğimiz ya da cezalandırdığımız bir alana girdiğimizin ilanıdır. Dolayısıyla bu ödül döneminde cezaya kalmadan ödül almamıza imkan verdiği için bizim o ödül peşinde koşarak ödüllü projeler gerçekleştirmemiz lazım. Ne kadar güzel faaliyet yaparsak o kadar güzellik olacaktır ailede. Dolayısıyla erkek anne babalarının da bu konuda aynı yaklaşımı sergilemesi lazım. Yangına körükle gitmemesi, erkek evlatlarının bununla alakalı yaptığı projelere umursamazlıkla cevap vermemesi, katılımcı bir şey sağlaması, onların da iyi iletişimi koruması gerekiyor. Ama gördüğüm kadarıyla bir şekliyle Rabbim imtihan yazmış, kıskançlıklar oluyor, bir şekliyle laflar oluyor, kale ve kıyleler oluyor, şunu dedi bunu dediler oluyor. O zaman da iletişim çok iyi başlasa da iyi şekilde devam etmiyor. Can dostlarım, iyi bir damat sabırlı bir damat. Bazen eskiden büyüklerimiz bu sabrı denerlerdi. Zaten bizim geleneğimizde var olan bu tuzlu kahve işi de damadın o sabırlı olup olmayacağıyla alakalı. Öfkesini kontrol edip etmeyeceğiyle alakalı. Başına gelen umulmadık bir duruma karşı nasıl bir tepki verip vermediğini anlamayla alakalı bir test olsa gerek. Eskiler ayakkabının içerisine bir şeyler koyarlardı damadın. Onu bazı özel iğneleyici sözlerle sıkıntıya sokarlardı. Bakalım o sıkıntılı durumlarda bunu aşması nasıl oluyor? Sabırlı davranabiliyor mu? Çok önemli bir şey aile hayatında. Sabıra çok ihtiyacımız var. Hayırda ve şerde. Zaten bizim için ikisi de başımıza gelen kötü durumdaki sabır da ibadet. Hayırlı bir durumdaki sabır da bir güzellik. İki durumda da kazanan taraf olmak sabrımıza bağlı. Ben genellikle hani yukarıda anlattığım konularla ilgili az evvel anlattığım konularda biraz daha edilgen değil etken olması, hatta aktif değil proaktif olması, o süreçlerde pasif kalmamasıyla alakalı bir şeyler söyledim. Ama sabır kısmında şöyle bir şey söyleyeyim. Şu ana kadar söylediklerimin tam aksi. Nasıl ki böyle cengaver, cıvıl cıvıl, hızlı, acur karakterde yerinde duramayan böyle kıpır kıpır bir damat, makbul bir damat ama bu tarz insanların da olaylar karşısında sabrının az olduğunu da bilmeniz lazım. Hangi sizin için birinci öncelikteyse o önceliğe göre davranmanız lazım. Ama genellikle benim yerinde duramayan hiperaktif insanların sabır konusunda da yerinde duramadığını, çok hızlı davrandıklarını ya da bir konuyla alakalı çok çabuk sonuç almak istediklerini görüyorum, müşahede ediyorum. Bu da aklınızda olsun. Aziz dostlarım, iyi bir damat güvenilir bir damat. Sözüne, özüne güvenilir, yaptığı işe güvenilir, taahhütlerine güvenilir. Dolayısıyla kızımızı ona verdiğimizde bu ailenin güven esası içerisinde cereyan edeceğine de güvenilir bir damat olması lazım. Yani şu ana kadarki tavrıyla alakalı güvenden bahsetmiyorum. Bundan sonrasıyla alakalı da bir güven vermesi lazım. Yani bu adam bizim kızımızı heder etmez inşallah. İmajını veren bir damat bence iyi bir damat oluyor. İyi bir damat, özgüvenli bir damat aziz dostlarım. Bazen bir olay olur. Bir de bu cicim aylarıdır. Daha henüz törenler, mörenler, işte nişandı, söz kesmeydi, tatlı yemeydi, istemeydi falan. Pek söyleyemez damatlar. Ama ben bu konuda gördüğüm özgüvenli damatlar da var. Söyleyemediği için gönlü yanık kalan bir sürü insanın yanında, söylediği için hayatı daha iyi giden insanlar da gördüm ve tanıdım ben. Dolayısıyla ya ben bunu söyleyemem diye bir şey yok. Bu sonuçta sizin baba adayınız. Yani baba yerine geçen babanın ikame babası, kaimu peder. Dolayısıyla ona söylemeyeceksiniz, kime söyleyeceksiniz? Tabii burada aile sırları, mahremiyet, o ayrı bir konu. Ama eşinizin hayatını ilgilendiren bir konu, bir şekliyle eşinizin babasının hayatında, annesinin hayatında ilgilendiriyordur. Bu konuda ben işte şahsiyetli olacağım, evime hiç kimseyi karıştırmayacağım, hiçbir şekilde de söz söyletmeyeceğim diye baştan her şeyi keserseniz ya hep ya hiççi olursunuz. Bu da çok uygun olmaz. Ama buradaki dengeyi de teraziyi de tartmak lazım. Özgüveninizi ortaya koyduğunuzda onlar arada bazı tavsiyelerde bulunmuş olabilirler. Olsun. O tavsiyelerin emir olarak telakki edip edilmemesi ya da bir tavsiye olarak alınıp değerlendirip değerlendirilmemesi, o sizin özgüveniniz ve şahsiyetinizle alakalı bir şey. Bu konuda özgüvenli bir damat mesela nasıl olur? Herhalde ilk adımı yeni kuracağı yuvanın iyi bir yuva olacağına inanması şeklinde olur. Eşinin kendisini iyi idare edeceği, kendinin de eşi iyi idare edeceği, kurdukları bir yuvada yuvaya da güven, bu ailenin uzun süre devam edeceğiyle alakalı. Yeni akrabalar bunlarla ilişkinin çok daha güzel bir şekilde. Yani özgüven aslında şahsiyetle de biraz alakalı. Bazı pimpirikli tipler vardır. Birini görür ben bununla arkadaş olamam. Birini görür ben bununla evlenemem. Birini görür ben bunu evime alamam. Birini görür bundan hayatta bir köy kasaba olmaz. Ben bununla iletişim kuramam. İletişimi güzel. Özgüvenli dediğim iletişimi güzel. Ümit var. Daha pozitif düşünen kişiler iyi damat diyebiliriz. Kendisini yetiştirmiş bir damat da her şeyden evvel iyi damattır. Bazı şeyler de sorulur. Eskilerden sorular. Tarihi şeyler sorulur. Dini şeyler sorulur. Ailevi şeyler sorulur. Burada kayınvalide, kayınpeder, damadın kendi çocuklarının hangi özelliklerini tamamlayacak, bütünleyecek, destek olacak, bunu anlamaları gerekiyor. Dolayısıyla hangi konuya önem veriyorsanız, o konu sizin için çok önemliyse, damadınızın da o konuda iyi olmasıyla alakalı bir ölçüm, bir tartım yapmanız lazım. Ama her halükarda bu bir yuvaysa, kurulacak yuvayla alakalı, eşlerin gönlünü almayla alakalı, kayınvalidenin, kayınpederin gönlünü almayla alakalı, anne babanın yüreğinin soğutulmasıyla alakalı, akraba yönetilmesiyle alakalı, çocuğun normal doğumla doğması, işte daha sonra süt ve emzirme dönemi, süt anne dönemi, büyütülme, ergenlik, işte onun gelin ve damat edilip evden salınmasıyla alakalı çok fazla şeyler yapılabilir, söylenebilir, planlanabilir. Bütün bu süreç içerisinde bunları iyi bir şekilde yapabilmek adına kendini yetiştiren, bu konuda bilgi birikimine sahip olan insan iyi damattır. Dert dinleyen, dertli vakitlerde yanınızda bitiveren, ilaç gibi ne zaman bir derde düşseniz hemen küt diye kapağı açılıp içilmeyi bekleyen bir ilaç gibi kapınızda yer eden, kafanızda, gönlünüzde yer eden, gelemese bile arayan, yardımcı olamasa bile en azından sizi dinleyen ve soran bir damat iyi bir damattır. Sorun çözen, sorunlarınız olduğunda buna duyarsız kalmayan, ne tür sorunlarınız olduğunu siz o sorunun farkına varmadan bile size hissettiren bir damat. Efendim aslında şu anda bunu çok önemsemiyorsunuz ama efendim aslında şu anda size bu büyük bir sorun gibi gelmiyor ama şöyle bir sorununuz var, bu da çok önemli. Gelecekte çok daha büyük yıkıma yol açabilir. Gelin bununla alakalı şöyle bir şey yapalım diye bunu öneren damat da iyi bir damattır. Aziz dostlarım, insan psikolojisinin çok önemli iki kilometre taşı vardır. Bana önemli olduğumu hissettirdi ve bana özel biriymiş gibi davrandı. Bu iki özellik damatta da yer etmesi lazım. Önem veren kayınvalidesine, kayınpederine, eşine ve onlara da önemli olduklarını hissettiren bir damat. Arada bunu sorabilirsiniz. Hiçbir mahsur yok. Canım anneciğim, canım babacığım, benim size önem verdiğimi biliyorsunuz ama bunun nereden anlaşılmasını istersiniz? Sizce önem vermek ne demek? Önemli olduğunuzu hissettirmem ne demek? Benden beklentilerinizi alabilir miyim? Bu konuda inşallah ben daha iyi bir insan olurum. Dualarınızı alırım gibi arada konuşabiliriz bunu. İyi bir damat başarılı bir damattır aziz dostlarım. Benim lügatımda zenginlik yok. Paraya Allah'ın uhdesinde, paraya pula böyle bir şeyim yok. Dahlim yok. Nasıl zengin olursunuz semineri yapmam. Nasıl zengin olurdu alakalı bir şey söylemem. Er-rızku alallah. Rızık Allah'la alakalı bir şeydir. Dolayısıyla hani burada başarılı dedim, zengin demedim. İlla şu kadar parası, bu kadar parası değil. Hayır ama elinden iş gelip gelmemesiyle, o işte başarılı olup olmamasıyla alakalı, özellikle işini severek, gönlünde işle ilgili bir tutku olan ve bu konuda canıraş bir şekilde, fedakarına bir şekilde gayret eden bir damat, iyi bir damattır diye düşünebiliriz. Elinden iş gelen, ev işi olur bu, tamirat işi olur, bahçe işi olur, iş yeriyle alakalı bir şeyler olur ama elinden iş gelen bir damat da iyi damattır, bilgi birikimi iyi olan. Yeri geldiğinde o çok böyle kritik kilometre taşlarında o güzel bilgileri vererek ufkunuzu açan, size çok güzel, çok taze, çok farklı bilgiler, yeni görüşler, yeni bakış açıları, yepyeni bakış açıları kazandıran, madalyonun öbür tarafında da bakmanızı sağlayan bir damat, kesinlikle kaçırmamamız gereken iyi bir damattır. Tabii bunu yaparken de sizin kendinizi kötü hissetmenizi sağlamayan, nitekim işte bunu ben bildim, ben biliyorum falan şeyinde, ayarında değil, tevazu sahibi olan bir damat, tevazi olan bir damat, iyi bir damattır. Bazen ben görüyorum, evliliklerde küfüvet olmuyor. Denklik olmayınca erkek tarafı biraz daha zengin, kız tarafı biraz daha parasal anlamda, maddi anlamda imkanları daha biraz kısıtlı olabiliyor. Ve inanılmaz bir şekilde, kibirli bir şekilde, tevazudan hiç böyle bir dem vurmayarak o kadar taciz ediliyor ki kız tarafı. Hediyelerle bile taciz edilebiliyor bazen, bakışlarla, sözlerle olduğu gibi. Burada tevazu sahibi olanı Allah mahcup etmiyor. Bunu unutmayalım. İyi bir damat, dürüst bir damat. Kendine dürüst, eşine dürüst, anne babasına dürüst ve kayınvalide, kayınpederine karşı dürüst olan bir damat. Gerçekten dürüst bir damattır. İdeal ve iyi bir damattır. Akrabalar arasında ayrım yapmayan bir damat. Kız tarafı, erkek tarafı diye değil, adaletli bir şekilde, adaletle hükmeden, Allah hakkı için söylediğini söyleyen bir damat. İyi bir damattır. Aziz dostlarım, çok önemli bir unsur bu madde. Akrabalar arasında ayrım yapmayan bir damat aynı zamanda eşinin kendi akrabalarını sevip saymasına da ön ayak olabilir. Eşine bile eşinin kendi akrabalarını sevip saymasına yardımcı olabilir. Yangına körükle gitmeyebilir. Ya aslında öyle dememiştir diyebilir. Hanımefendi kardeşlerinde, gelin hanımlarda kayınvalideyle alakalı problemler görüyorum. Evet, bu doğru ama bir de kendi anneleriyle ilgili geçmişte kuyruk acısı dediğimiz ya da bilinçaltı dediğimiz özel kayıtlı alanlar var. Ve evlilikten sonra bu bir şekilde ortaya çıkıyor. Ya gelin hanım iyi bir kayınvalide görüyor, bunu annesiyle kıyaslıyor. Ya da kötü bir kayınvalide görüyor, onu annesini hatırlatıyor. Her halükarda da anneyi rencide edebiliyor. Biraz daha hani özgürlük var, artık nasıl olsa kendi yuvamı kurdum. Hayır. Rıdar Rab, rıdar validi ve rıdar valideyni, annenin ve babanın rızasında Allah rızası orada saklı. Dur bir tanem, onların da duasını almak zorundasın. Onlar senin kendi anne baban. Lütfen onlar senin kendi kardeşin, abin, ablan. Onların da duasını almak zorundasın diye. Oh nasıl olsa eşim de küsmüş, ben de küseyim. Dolayısıyla burada çok özür diliyorum. Salaha yatmayan, oh nasıl olsa küssek gelmezler biraz da. Geçen öyle bir Ali danışman da ortaya çıktı. Ablacığım dedim, 2 yıl olmuş, niye böyle yaptınız? Hocam çok çok iyi dedi böyle. Küs olunca dedi, evden elleri ayakları da çekiliyor, rahat ediyorum dedi. Yani direkt ambargo koyamayan, kayınvalide, kayınpeder gelemez bu eve diyemeyen gelin, küslüğü bahane ederek küslüğe sığınmış. Halbuki bir özür dilese yeniden ilişki, kopan o ilişki tesis edilecek. Niye bunu desteklemiş böyle kalmasını? Çünkü küs kaldıkça eve ziyaret de olmuyor, karışan olmuyor, dövüş olmuyor, kavga dövüş olmuyor. Rahat gibi geliyor ona. Aslında öyle değil. İyi damat eli hediyeli bir damattır aziz dostlarım. Yani madem ki eli boş aşıklara, mahbuplara el vermiyorsa bir şekilde gittiği bir yerde bir hatıra olabilir bu. Bir küçük bir buzdolabı magneti bile olabilir, hiç önemli değil. Ama gittiği yerden kayınvalide ve kayınpederiyle alakalı, anneciğim, babacığım, bugüne kadar dinimin yarısını tamamlamayla alakalı bulabildiğim en iyi adayı bana takdim ettiniz. Kızınızı benimle evlendirdiniz, bana güvendiniz. Benim dünya hayretimi mamur ettiniz. Rabbime çok şükrediyorum, size çok teşekkür ediyorum. İyi ki sizin kızınızla evlenmişim. İyi ki siz kızınızı bu şekilde yetiştirmişsiniz. Ne mutlu size, ne güzel bir ailesiniz falan gibi arada onları onur ederken bir küçük hediyeyle de, yani bu bunun bedeli değil elbette, bunun karşılığı bu değil, o karşılıklık anlamına değil, ama bir küçük hediyeyle de o teşekkürü taçlandırmak kendi elinizde. Gönlü bol bir damat çünkü iyi damattır. Mıkıs, böyle biraz daha cimri, eli sıkı, Allah'ın sevmediği tarzda bir insan, kayınpederin, kayınvalidenin sevdiği tarzda bir insan da zaten olamaz. Sonuçta bütün bunlarla kendi anne babasının duasını aldığı gibi kayınpeder ve kayınvalidesinin de gönlünü alan bir damat, iyi bir damat oluyor. Vakit yok aziz dostlarım, süre çok kısa. Ölümlü dünya, her insan ölecek yaşta, bir saniye sonra ne olacağımızı bilmiyoruz. En azından şu aziz mübarek Ramazan hürmetine küslükleri bitirip birbirimizin gönlünü aldığımız, göğünü geniş, göğünü bol insanlar olalım inşallah. Elleri, yüzleri, dilleri hediyeli insanlar olalım. Birbirimize karşı muamelemizde, muamelatımızda birbirimize köstek değil destek olan, birbirimize ömür törpüsü değil ömür güzelliği ve bereketi ve bolluğu olan insanlar olalım. Hayatınızın daha güzel bir Türkiye'de, daha güzel bir ailede, daha güzel bir formatta sizin o güzel gönlünüzce şekillenmesi temennisiyle hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın diyorum. Gelecek hafta bir başka konuda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun dostlarım.